الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan En'am suresi gibi Mekke'de inmiş olan A'raf suresine başlayacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun min. Bu sana indirilmiş olan bir kitaptır. Senin içinde bundan dolayı bir sıkıntı olmasın. Ve zikra lil müminin. Ve bu kitaba inananlar için de akıllarından çıkarmayacakları bir bilgi olmak üzere indirilmiştir. Demek ki bu kitabı ezberlemek değil, içeriğini kafaya yerleştirmek. Allah-u Teala'nın istediği o. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse ona uyun. Şimdi bu indirilen, bu kitap kim? Kitabın unzile ileyk diyor, sana indirilen. Birinci derecede bu kitaba uymak zorunda olan kim olur burada? Muhammed Aleyhisselam olur değil mi? O zaman bize de indirilmiş. Bu kitap bize de indirilmiş. O zaman bizim için ittebi'u ma unzile ileykum diyor burada ondan sonra. Önce yukarıda ileyke demişti, sana indirilen dedi. Burada da size indirilen diyor, hepimize. Sana indirilen kitap, sana indirilen, sana hepimize indirilen kitap. Hangisi oluyor o? Bu değil mi? O zaman size indirilen kitaba uyun. Uyacağımız bu kitap. Ve la tettebi'u min dunihi. Min dunihi dediğimiz zaman bunun dışında bir şeye uymayın. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Onun dışındaki evliyaya. Evliya ne demek? Ona çok yakın gördüğünüz şeyler demektir. Şimdi veli biri diğerinin hemen arkasından gelen, yan yana olan iki şey. Arada başka bir şey yok. Mesela şu gömlek benim velim sayılmaz. Ama içerideki abdest sayılır. Çünkü vücudumla temaslı olan o. İşte veli de mesela çocuğun velisi. En yakını olur değil mi? O zaman evliya insan da olur, başka bir şey de olur. Onun için o kitabın dışında evliyaya, yani size yakınlar, yani bakıyorsunuz bu çok tamam, işte Kur'an-ı Kerim'e çok yakın. O dönemde işte olmuş, sahabe döneminde olmuş falan da yok değil kardeşim. Uyman gereken bu, başkası değil. Yani her şeyi buna göre denetleyeceksin. Buna uygunsa tamam, değilse kusura bakmayın diyeceksin. Galilen ma tezekkarun, bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz. Şimdi burada en başta elif, lam, mim, sad geçiyor. Şimdi bunların anlamı ne? İşte bunlara huruf-u mukatta denir. Mukatta ne demek? Kopuk harfler demek. Yani birbirlerinden kopuk harfler. Eğer kopuk olmasaydı elem, o elif lam mim kısmı elem okunurdu. Ondan sonrası saat ya da elmas diye okunurdu. Ama kopukluktan dolayı elif, lam, mim, sad. Mesela T, C, D, D. Ayrı birbirinden ayrı olarak bir şeyler ifade ediyor. Ama onların her birisinin sonunda nokta var. T, Türkiye'yi, C, Cumhuriyetini, D, Devleti, ikincisi de demir yollarını. Ama burada nokta falan yok. Burada öyle bir şey değil. Peki bu ne ifade ediyor? Manası ne bunun? Şimdi bizim Türkçemizde yok. Cezere, sereşe. Ne bakıyorsun? He? Ne bakıyorsun? He? Ne diyor acaba, ne diyor diye beklemiyor musunuz ben bunları söyleyince? Acaba ne diyecek diye bir beklenti içerisine girdiniz mi? Heh. İşte bir beklenti içerisine girmek için kullanılıyor Araplarda. Acaba ne diyor? Sereşe mi? Ne dedi? Ne? Cezere ne? Ah, işte duymamıştım. Ne diyor bu? Arkasından mesaj veriyor. Dikkatler toplanıyor. Ama Türkçemizde böyle bir kullanım yok. Şimdi bununla ilgili bir hatıramı size anlatayım. En son Medine'de ulemayla toplantılar yaptığımızda size birkaç kere anlatmıştım. İşte bir ekonomiyle ilgili bir toplantıya çağrılmıştım. Oraya gittiğimi duyan üniversite, İslam Üniversitesi'nin hocaları, üniversite resmi olarak değil de gayri resmi olarak 5 tane toplantı düzenlediler. Yani 2 günde 5 toplantı. Şimdi onlardan bir tanesinde oranın emekli tefsir hocası Hikmet Beşir adında bir tefsir hocası. Dediler ki bu bizim hocamız senin gibi Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor. Gel seni onunla bir tanıştıralım. Emekli hoca, tanınmış bir tefsir hocası. Olur dedim, benim gibi Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyorsa. Neyse gittik adamın evine. Kur'an'ı Kur'an'la nasıl açıklıyorsun diye sordum ona. Zaten herkesin yaptığı bir şey vardır. İşte bilhassa Şafiler şey yaparlar. O hayvan kesimi ile alakalı bir kelime vardır. En'am suresinde geçer. Ve innehu lefisk ifadesi geçer. Yani hayvan kesilmiş, fısk için olduğu kesinse, fısk ne demek? Ev fiskan uhille li gayrillah bih. Yine En'am suresinin 145. ayetinde anlaşılan, yani Allah'tan başkası adına kesildiği belli olan hayvan. Da o da bir fısk kelimesinin anlamını iki ayetten çıkarır bazı şeyler ki daha çok Şafiler bunu yaparlar. Ve doğru da yaparlar. Yaptıkları doğrudur. Bunu söyledi dedim. Onu zaten herkes yapıyor. Sen ne yaptın? Sen özel olarak ne yaptın dedim. O zaten bütün kitaplarda var dedim. Ondan sonra ben tabii orada birkaç tane örnek verdim. Adamlar şaşırdı yani nasıl oluyor diye. Tabii o uzun bir hikaye, onu anlatmama gerek yok. Sonra işte müteşabih ayetler, hani şey yap, muhkem müteşabih birbirine benzeyen ayetlerdir. Onlar yok efendim, peki yani o kadar sıkıştı ki, peki elif lam mim ne demektir dedi o zaman. Bunun manasını bana söyle dedi. Yani ne demek istiyorsun dedim. Elif lam mimin manası bilinmiyor mu? Yok dedi. Nedir manası? Peki dedim. Elif lam mim ya da elif lam mim sad, ha mim, yasin, surelerin başında bulunan bu harfler. Bunların manası belli değilse, bu müşriklere çok büyük bir fırsat olmaz mıydı? Sen kitap, apaçık kitap diyorsun. Hadi söyle bakayım, Elif Lam Mim ne demek? İyi bir fırsat, hadi seni bir yakaladık. Müşrike bu fırsat kullanmazlar mıydı? Peki dedim, bak sen bu konunun uzmanısın. Resulullah zamanında bu kelimeler ona hiç soruldu mu? Herhangi bir kişi sordu mu? Ya Resulallah, bunun anlamı nedir? Yok dedi. Peki sahabe döneminde soruldu mu? Yok dedi. Peki dedim, şu İranlılar devreye girdikten sonra, sıra taraf işte şeyler, yani Arap olmayanlar devreye girdikten sonra ortaya çıkarılmış bir konu değil mi bu? Evet dedi. Peki dedim, siz hangi yetkiyle sonradan ortaya çıkarılmış bir konuyu sanki İslam'ın ilk döneminde varmış gibi gösteriyorsunuz? Söyleyin nedir? Canım bunun zaten manası biliniyordu dedi. Neydi dedim? Ya işte bu dikkat çekmek içindir. E söylesene dedim, baştan beri beni şey yapıyorsun, sıkıştırıyorsun. Niye bunu söylemiyorsunuz dedim. Şimdi bakın, az önce birkaç şey, anlamsız birkaç kelime söyledim. Hemen baktım, bana böyle dikkatle bakıyorsun, ne diyor bu adam falan diye. Böyle gerçekten siz mesela bir yerde birisi çıksa dese ki mesela ZYV, ne yaparsınız? Bu ne diyor ya? Bir dakika, bir şey söylüyor galiba. Öyle dersiniz değil mi? Bir dakika, bir şey söylüyor. Ama bizim Türkçemizde böyle bir uygulama yok. Fakat Araplarda var. Onun için bu surenin başındakiler genellikle de Kur'an anlatılırken olur. Elif Lam Mim Zalikel Kitap mesela. Bu kitap. Burada da öyle. Elif Lam Mim Saat Kitabun Unzile İleyk. Bu sana indirilmiş olan bir kitaptır. Fela yekun fi sadrike haracun. Senin içinde bir sıkıntı olmaz. Şimdi düşünün, Muhammed Aleyhisselam 40 yaşına kadar Mekke'de yaşıyor. Çok da saygı görüyor. Çok da güvenilen bir insan. Ama ona bir kitap indiriliyor. İnsanların anlayışlarına ters. Ben bunu insanlara anlatacaksın. Allah Allah, ben kime ne anlatayım? Gerçekten çok sıkıntı verecek bir şeydir. Zaten Mekke'de inmiş bir sure bu. Şimdi o haraç, Resulullah'ta haraç, sıkıntıya sebep olan ayetleri daha sonra okuyacağız. لِتُنْذِرَ بِهِ, bununla insanları uyarasın diye. Ve zikra lil müminin, buna tam inananlar için de akıllarına yerleştirecekleri bir bilgi olsun. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, Rabbinizden sizi indirilen neyse siz ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا, bu kitabın dışında öyle yakın, dindar, büyük alim, şu bu falan, evliya, yetişkin, hayır. Onlara uymayın. Uyacağımız tek şey ne? Allah'ın kitabı. E peki, Resulullah'ın sünneti nerede? İnşallah ona şey yapacağız. Peki Allah'ın kitabı, hikmete, yani Allah'ın kitabı emrediyorsa baş üstüne. Allah'ın kitabı hikmetten bahsediyor. Kur'an'ın bir açıklama usulünden, problem çözme yönteminden bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam da söz ve uygulamalarıyla problemleri çözmüştür. O zaman ondan gelen bilgilerin doğruluğunun test edileceği kaynak ne olur? He? Kur'an olur, başka bir şey olamaz. Şimdi bakın mesela, Muhammed Aleyhisselam hayattayken Medine'de Müslümanlar yaşıyor. Şimdi mesela bizde sahabe dedim mi, mesela şeyde, Sünnilerde hepsi güvenilir. Öyle derler. Öyle mi acaba? Bak mesela Tevbe suresi, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi. Bakın burada Allahü Teala bunun 101. ayetinde diyor ki: "Bemimmen havlekum minel a'rab." Çevrenizdeki bedevilerden, yani o Mekke'nin, işte Medine'nin dışındaki o çölde yaşayanlardan münafıkun, münafıklar vardır diyor. Münafık ne demek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor, diyorlar ki biz inandık, müminiz diyor. Namaz kılıyor yanında. Münafıklar vardır, iki yüzlü. Peki, bemin ehlil medineti, Medine halkından da var. Peki Muhammed aleyhisselam tanıyor mu onları? Allah ne diyor? La te'alemuhum, sen onları bilmiyorsun. Peki Muhammed aleyhisselam, bak bu kitap, şey, bu sure son inen surelerden. Peki o bilmiyor da biz mi biliyoruz? Yok canım, biz biliriz tabii ya. Sahabe. Onu işte bir kere görmüştü ama Allah, böyle hayaller peşinde bir İslam alemi. He? He, tabii görüntüleri senin hoşuna gidiyor, Münafık suresine diyor. Bakarsın söyledikleri zaman ya ne güzel konuşuyor dersin. Bunu diye Muhammed aleyhisselam, başkası değil. Ya o hay kendi yanında yaşayan, sürekli gördüğü kişilerin münafık olduğunu bilmiyor. Sen nasıl tutup diyorsun ki şu güvenilir, şu güvenilmez? 200 sene sonra yaşamış olan Buhari, efendim 3 kişi tarafından rivayet edilmiş, güvenilir. 200 sene 3 kişiye böyle bakayım. Zaten bunların her birisi konuşmaya başladığı zaman en az bir 15 yaşlarında, 10 yaşında olsun. 3 seneyi böldüm mü 70, her biri 80 yaşına kadar susacak, 80 yaşında ben ölürüm gel sana bir şey söyleyeyim diyecek bir 10 yaşındakine, 80 sonra da sen söylersin. Tövbe estağfurullah. Yani öyle bir mantık ki. Onun için onun hadislerinin doğruluğunun tespit kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an'daki o hikmet metodu kaybedildiği için Müslümanlar her şeylerini kaybetmişlerdir. İnşallah onun örneklerini de vereceğiz. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Aklınızı ne kadar az kullanıyorsunuz, bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz, tezekkür o. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz. İşte bilgi değil mi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın söylediği? Ya Medine halkından, Nebimizin tanımadığı münafıklar var. Sen tutup diyorsun ki onlar hepsi güvenilirdir. Ya Allah, peki Allah bu ayeti boşuna mı indirdi? Ne oluyor? İşte bir Kur'ansız Müslümanlık. İşte İslam alemi yerlerde sürünüyorsa boşuna değil. Evet, şimdi önce şu evliya kelimesini Aydın Hoca'dan bir dinleyelim. Evet, başla bakalım. Bismillah.
Bugün bu ayetleri okurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar ağır bir görev yüklendiğini bir daha şahit oluyoruz. Çünkü beşeriyetin çoğunluğunun yaşadığı sorunlar, yani Allah'ını, kitabını yetersiz görüp de başka ilahlar, başka kitaplar edinen toplumlar, günümüze kadar toplumun genel sorunu bu. Yani Allah'ı yetersiz görüyor, kitabını yetersiz gören bir toplum. Böyle bir toplumda Resulullah Aleyhisselam'a kitap iniyor ve kendisi de yalnız başına, tek başına. Bu toplumda, şu günümüzdeki toplum gibi, kendi ilahına, kendi velisine, edindikleri velilerine öyle bağımlı ki canlarını verecek, onların yolunda canını verecek bir toplum. Acaba bu topluma ben nasıl anlatırım? Allah Resulü tek başına. De günümüzden farksız bir toplum, yani o günden bugün, yani aynı toplum yani. O günde bugünün farklı bir versiyonudur. Yani Allah'tan başka ilah edinen, Allah'tan başka veli edinen bir toplum var. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu topluma Resulullah bu indirilen ayetleri tebliğ edecek. Tebliğdeki bu ayetler ne kadar açık olsa da insanlar kendi ilahlarından, kendi edindikleri velilerinden vazgeçmek istemiyorlar. Yani Ne kadar açık aydın olsa da ayetler, bir anlamda ne Allah ne kitabı işlerine gelmiyor diyebiliriz. Araya birilerini koyuyorlar, kurtarıcı ediniyorlar ve bunlar onların işine geldiği için ilahlar ediniyor, veliler ediniyorlar. İşte okuduğumuz ayetten bir daha hatırlatalım. Hocamız okudu. Allah Resulü'ne şu ayetleri geliyor. Bu Araf suresinin ilk ayetleri. Bu sana indirilen kitaptır. Bu kitaptan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Çünkü ne sıkıntıyla karşılaşacağını Allah Resulü biliyor. Bununla uyarıda bulunasın. Ve indirilmedeki şu amacı müminler için hatırlatasın. Ne amaç? İttebi'u mâ unzile ileyk min rabbikum ve la tettebi min dunihi evliye. Rabbinizden size indirilene uyun. Hocamız da az önce söylediği gibi hem toplum uyacak hem de Nebimiz kendisi de Allah'tan indirilen o kitaba uyacak. Allah'a daha yakındır diyerek evliyalar edinmeyin. Şimdi hocamız az önce söyledi. Veli, evliya. Evliya velinin çoğuludur. Allah'la kendi arasına birilerini koyan bir toplum var. Veli ise bu kavramı yani Allah'la kendisinin arasına herhangi bir şey koymayan, koymamak demektir. Yani koymayan her bir insan Allah'ın velisidir. Mümin kimdir? Allah'la kendisi arasına herhangi bir kimseyi koymuyorsa o mümin aynı zamanda Allah'ın velisidir.
Bir şey yapalım bak. Mesela Allah-u Teala kendisinin insanlara sinir uçlarından daha yakın olduğunu söylüyor değil mi? Peki sinir uçlarınızla kendi aranıza girebilecek herhangi bir şey sizin hayatınızı batırmaz mı? Biter, biterseniz. O zaman bize Allah'tan daha yakın bir şey var mı? Sadece biz değil, her insan. Ama burada problem şu. Sen ona yakınlık göstermiyorsun. Ya da gösteriyorsun. Biz Cenab-ı Hakk'a yakınlık gösterirsek, bize Allah'tan daha yakın birisi olmadığı için, biz de ona yakınlık gösterdiğimiz an, dünyanın en güçlü insanı olmuş oluruz. Vay benim arkam zayıf. Neresi zayıf ya? Allah'a güvenip şey yapıyorsan senden daha güçlü birisi olur mu? Hiç kimse kendini güçsüz hissetmez. Ama bütün mesele şu, bunun farkında olmamak. İşte biz farkında bir Müslüman olarak bunun farkında olursak, biz Allah bizim en yakınımızsa biz de ona en yakın konumda olmuş oluruz. Yani o bizim velimiz olur ve bizi her yerde korur. Buna inandın mı gönlün rahat olur, her zaman güçlü olur. Evet.
Şimdi velilik Allah'la bir insanın kendisiyle Allah arasında herhangi bir şeyi koymamak demektir. Yani veli şöyle yakındır ama araya birisini koyduğun zaman şu mikrofonla senin arandaki yani Allah uzakta kalıyor. Yani araya birini koyduğun zaman velilik vasfını da kaybedersin. Eğer velilik vasfını evet, daha yakını şu aradaki mikrofon olmuş oluyor sizin için. Şimdi böyle yaparsanız yani araya birilerini koyarsanız müminlikle tevhidle de bir ilişkiniz kalmaz. Çünkü tevhidin olmazsa olmaz şartı ihlastır. Mesela örnek vereceğim şimdi. Zümer suresinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Ela lillahi dinul halis. Şüphesiz ki yani katıksız din Allah'ındır. İhlas katıksız, saf duru demektir. Yani halis, araya bir şey konulmayan, sırf direkt Allah'a bağlı olan. Ela lillahi dinul halis. Bu din de araya bir şey katıksız din de Allah'a hastır. Vellezine ettehazu min dunihi evliya. O kimseler ki kendileriyle Allah arasına bir veliler koyuyorlar. İşte bakın burası çok önemli. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِيَ اَوْلِيَ O kimseler ki Allah'la kendileri arasında evliyalar koyuyorlar. Demek ki onların ihlasla bir ilişkileri kalmamıştır. Yani şirkin en önemli etkeni yani araya bir aracı koymanın yasaklanmasını bize söylüyor Allah-u Teala. böyle yapmayın diyor. Ma na'budum illa liyukaribuna ilallahi zulfa diyorlar. Bir bahane uyduruyorlar ki biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Biz bunları Allah'la kendi aramızına veli koyuyoruz. Aslında Allah bunu ilk önce bunu söylemiyor. Diyor ki o kimseler ki Allah'la kendileri arasına birilerini koyuyorlar. İşte bu bir yasaktır. Bunu yapmayın diyor. Eğer bunu yaparsanız ben ne için istiyorum, neye göre bunu sormuyor Allah-u Teala. O kimseler ki böyle yapıyorlar, bunların tevhidle ilişkisi kalmamıştır. Çünkü veli olmayan şahs, araya aracı koyan şahs, yani tevhidle ilişkisi kalmayan bir şahs, mutlaka araya bir şey koyan şahıstır. Bir örneğini vereceğim. Şimdi daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi ben Oruç Baba Türbesi'nin yakınında oturuyorum. Ramazan ayı yaklaştığı zaman insanlar orada kalabalık oluyor. Ve herkes gelip Oruç Baba'nın yanına ilk günü gelip oruçlarının kabul olunması için oraya Oruç Baba Türbesi'ni ziyaret ederler. Evimizin önünde bir bayan oturmuş. Evet,
bir şey söyleyeyim. Niye bunlara hep baba diyorlar? Baba kelimesi neyi hatırlatır?
Baba
tabii o... baba aynen işte oradan gelme. Bunların hiçbirisi bize ait değildir yani. Şeyin papası, Bizans'ın papası bizde baba olmuş. Falan baba filan baba. Ne demek baba ya? Evet.
Şimdi bir bayan oturmuş. Ben de duramıyorum kendim. Biraz soy ismi mülayim de olsa bu gibi konularda biraz sertlik kendimden aslı olmadan oluyor. Neden buradasınız? Oruç tutuyorsunuz. Aynı zamanda oruçlarını bozuyorlar. Oruçların bir ilk günü yemek yiyor. Tuzla ekmek açıyorlar. Neden? Allah'tan istemiyor. Dedi ki biz Allah'tan istiyoruz tabii ki. Bakın burası çok önemli. Diyor ki tabii ki biz Allah'tan istiyoruz. Sadece buradakinin yüzü suyu hürmetine. İşte Allah'tan böyle istemek yok. Müşriğin isteme şekli bu şekildedir. Dolaylı yoldan. Yani mümine has olmayan bir direkt istek değildir. Müşriklerin genel istemesi, duası, vasfı budur. Allah'la kendileri arasında veliler edinmeleri ve bu veliler aracılığıyla Allah'tan istemeleri. Eğer Allah olmasa başta zaten müşrik de olamaz. Şimdi Allah'tan istemeyen yeryüzünde hiçbir müşrik de yok. Sadece onların isteme şekli farklıdır. Bugün toplumumuzun aynı şekilde dine bağlılığı ve Allah'tan istemeleri de aynı bu şekildedir. Yani direkt Allah'tan istemezler. Diyorlar ya direkt Allah'tan biz istemeyiz çünkü bizim ne haddimize? Tarikatta bu veli kavramı da başka türlü anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'dekinin tam zıttı anlatılıyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Bakara suresi 257'de Allahu veliyyul lezine amenu. Allah iman getirenlerin yani Allah'a kendisine güvenenlerin müminlerin velisidir. Yuhricuhum mine zulümati ile nur. O müminleri zulmetten, karanlıktan aydınlığa çıkarıyor. Allah'la kendileri arasına kimseyi koymayan her bir şahıs Allah'ın velisidir. Fakat tarikatta velilik vasfı sadece şeyhine aittir. Arada o veli vardır, kendisi veli değildir. Yani ona öyle nispet edilir. Eğer koymuşsa zaten Allah'ın velisi olma vasfı kaybetmiş oluyor. Diyorlar ya şöyle bir inanç var. Direkt Allah'tan istenilmez. Çünkü kablo yakılır. Şimdi Allah-u Teala bir örnek vereceğim daha iyi anlaşılsın diye. Her insan kötü durumla, herhangi bir durumla karşılaştığı zaman. Mesela karanlıkta kalmışız. Odayı yakmak için ya şam yakmaya kabiliyeti vermiş bize. İdraki vermiş. Ya da şeyi basarız elektriği. Yani aydınlanırız. Bir şey sorun oldu mu kablolarda biz elektrikçiyi çağırırız. Değil mi? Bir işin ehlini çağırırız. Bir de Allah-u Teala kalbi aydınlatmak için, kalbe nur olması için kitap indiriyor. Kendisini yoluna, kendisine yönlendiriyor. Şimdi bir insan Allah bunu söylediği takdirde böyle kitabıma uy, bana uy dediği zaman bu insan Allah'ı bırakıp, kitabını bırakıp gidip de elektrikçiyi çağırmasına benzemez mi bu? Yani bir insan Allah kitabına uy, bana uy, yönlen dediği zaman karanlıkta kalmış, kabloyu yak.
Şöyle düşün sen, bak şimdi güneş geldi, bir bulut güneşin önüne geldi. Elektrikçiyi çağırıyorsun ki gel şu güneşi şey yap, aydınlat.
Şimdi gel benim odamı aydınlat diyor musun sen? İşin ehlini çağırıyorsun. Allah'ın alanına geldiği zaman biz müminler birbirimizden yardım isteriz. Ama Allah'a ait konularda, yani Allah'ın söz konusu Allah'ın alanı olduğu zaman biz Allah'ın yerine herhangi bir kimseyi koymayız. Çünkü müminlikte gerektiren budur. İhlasın gerektiği budur. Yoksa siz kalbin aydınlanması için elektrikçiyi çağırmış gibi olursunuz. Yani aynen bugün tarikatlarda velileri kurtar beni demesi, aynen hocam karanlıkta kalan bir insanın elektrikçiyi çağırması gibi değil mi? Yani ahirette de dünyada da kendisini kurtaracak insanlar arıyorlar. O zaman yani Allah'ın kitabını bir kenara koyarak insanlardan istiyorlar.
Bazı tarikat mensupları diyor ki ya işte o adam Allah dostu diyor, onun için araya koyuyorum. Ben de diyorum sen Allah'ın düşmanı mısın? O Allah'ın dostu da sen düşman mısın? Sonra sen diyor ki ben kim, o kim? Peki sen kendi kalbini biliyorsun. Kendine yakıştıramadığın bir vasfı, kalbini tanımadığın bir adama nasıl yakıştırıyorsun? Münafık mı değil mi bilmiyorsun ki. Dini menfaati için mi kullanıyor? Allah rızası için kullansa zaten seni saptırmaz ki. Sen Allah'ın yoluna davet eder. Ve şimdi bir kere şunu çok iyi bilelim. İblis dahil kendisini dindar saymayan bir tek insan yeryüzünde yoktur. Bak siz yakınınıza tanıdığınız ateistler falan filan varsa bakın, takip edin. Onlar kendilerini dindar sayar da sizin dininizi beğenmedikleri için ben dinsizim der. Kendini dinsiz saydığı için değil. Peki herkes kendini dindar saydığı için en büyük sömürü din sahasında yapılır. Yani bu bir numaralı sömürü alanıdır. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek lazım. Zaten şeytan ben doğru yolun üstünde otururum dedi Cenab-ı Hakk'a. Önlerinden o da yine bu okuduğumuz şeyde Araf suresinde, inşallah önümüzdeki haftalar okuruz onu. Diyor ki işte onların diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Yani bütün imkanları kullanacağım. Nerede oturacak? Doğru yolun üstünde oturacak. Doğru yol nedir? Allah'ın istediği yol değil mi? O zaman şeytanı meyhanede aramayın. Şeytanı bilmem falan yerde filan yerde değil. Şeytanı camide arayacaksınız. Şeytanı dinin yaşandığı yerlerde arayacaksınız. Çünkü onların müşterileri dindarlardır. Diğerleriyle ne iş olacak? Doğru yolun üstünde oturacak, sağdan girecek, soldan girecek, şöyle yapacak, böyle yapacak, seni saptıracak. Şimdi dini kullanarak saptıranların bir örneğini de Fehmi'den dinleyelim, evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Okumuş olduğumuz Araf suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala bir yerde buyurdu ki, وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Onun yanı sıra, ona yakın görünen evliyanın peşine takılıp gitmeyin, bunlara itaat etmeyin. Şimdi normalde hiç kimse zaten Allah düşmanı kabul ettiği birinin peşine takılıp gitmez. Herkes Allah'a dost olduğunu bildiği için ya da öyle olduğunu düşündüğü için birilerinin peşine takılır gider. Mesela bir Hristiyan için Allah'a en yakın olan İsa'dır. İşte bir efendim Zerdüşt için, bir Mecusi için Zerdüşt'tür. Bir Müslüman için tabii ki Muhammed Aleyhisselam'dır. Aslında Allah Hazreti İsa'nın da Muhammed Aleyhisselam'da Allah'a yakın olduğu bir gerçektir. Ama o Kur'an'da anlatılan Musa ve İsa'dan bahsediyorsak böyle. Yoksa kendi hayallerimizin ürettiği Musa'lar, İsa'lar sonu da gelmiyor. Allah'a da demiyor. Bunların hepsi bir yana. Allah-u Teala özetle diyor ki, benim indirmiş olduğum kitaba aykırıysa, çatışma seziyorsanız, bana ne kadar yakın olduğunu düşünürseniz düşünün, kimselere, yahut bu kimseler hakkında anlatılanlara inanmayın. Peki inanırsak ne olur? Şimdi madem Allah-u Teala benim indirdiğime uyun, bana yakın olanlara uymayın dedi. Bakın bu görmüş olduğunuz kitapların tamamı şunların üzerindekiler. İşte bu Said Nursi'nin kitabı, Usulü Kafi, Şi, işte bu Diyanet Vakfı, işte İsmail Ağa Cemaati'nin kitabı, işte Yeni Şafak'ın vermiş olduğu Mesnevi. Takılırsak bunların peşine ne olur? Bakın ne oluyor. Önce Diyanet İşleri'nden başlayalım. Burada çok önemli bir detay var. Okuduğum zaman üzülmüştüm. Normalde Diyanet'in bu gibi şeylerin tenkitini yapması gerekirken tenkitsiz bir şekilde nakletmesi gerçekten çok can sıkıcı.
Diyanet'te konuşurken dikkatle konuş. Bak, dün Diyanet İşleri Başkanı kalktı. Ne dedi? Diyanet hiçbir zaman yanlış fetva vermez. Ulan bir de biz görelim ya. Evet Sayın Ali Erbaş, buradan sana sesleniyorum. Her gün Müslümanları yatsı bittikten sonra yatsı namazı, ezan okutturup yatsı namazı kıldırıyorsun. İstanbul'da başka şehirleri bilmiyorum ama İstanbul'da sabah namazını gece kıldırıyorsun. Peki bunun doğru olduğunu ispata gücün yetiyorsa ortaya çık konuşalım. Her gün milyonlarca Müslümanın günahını sırtınıza yükleniyorsunuz. Bir de çıkıp yanlış fetva vermedim diyorsunuz. Vay be. Sanki biz hiç tanımıyoruz sizi.
Şunu dedi hocam konuşmasında şeye yansıyan, basına yansıyan efendim sapık tarikatlar, sapık inanışlar insanlara Allah'tan vahiy aldıklarını, Resulullah'la konuştuklarını telkin ettikleri için sapıklar. Tamam doğru. Bu doğru. Ama Diyanet'in ansiklopedisi 15. cilt Halife maddesi sayfa 300. Bakın neler yazıyor. İbn Arabi'ye göre
Ali Bey'in suçu olmaz onda. Fakat Ali Bey'in kendi maddesi, melek maddesi inanılır gibi değildir. Tamamen şirktir. Defalarca burada söyledik. Değiştirin ya.
Şimdi hocam biz burada Ali Bey'in ya da bir başkasının eleştirisini yapmıyoruz. Eğer zihniyet sapıklıksa bu nerede olursa olsun sapıklıktır. Diyanet'in içerisinde de var. Bilmiyor olabilirler. Buyursun anlatalım. Buyursunlar dinlesinler.
Yani tutup da öyle yalan yanlış beyanlarda bulunmaya hakları yok yani.
Evet hocam bakınız ne diyor.
Hata bak biz burada her defasında şunu da hata ettik diye bir itiraz edip söylüyoruz herkese. Ne oluyor yani? Hataysa hatadır bitti.
İbn Arabi'ye göre Allah'ın yeryüzündeki halifesi peygamberlerdir. Peygamberler onun hükümlerini onun adına insanlar arasında uygularlar.
Allah'ın yeryüzündeki halifesi ne demek?
Hocam bu facia da daha büyüğü geliyor. Çünkü hocam bir başka şeyi hazırlıyor burada.
Halife ne? Mesela size sorayım. Resulullah hayattayken halifesi var mıydı?
Yok.
Haşa Allah öldü mü ki halifesi var? Yeryüzündeki halife ne demek? Allah yeryüzünde değil mi ki? Halife onu temsil eden kişi. Ne demek Allah'ın temsilcisi ya? Bugün günahın en büyüğü bu. Şirkin ta kendisi. Evet devam et.
Nebilerin görevini anlattıktan sonra bunlar zahiri manada halifedirler. Halbuki veliler arasında doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alan halifeler de vardır. Onların Allah'tan hüküm almaları peygamberlerin hüküm almalarına aynıdır.
Kimin?
Velilerin. Aynıdır. Bakın nereye getirecek hocam lafı. Sen de onların yoluna uy. Febi hudahu muktedih ayeti kerimesi de bunu gösteriyormuş. Yani nasıl ki Allah'ın bir elçisi kendisinden öncekinin uymasında bir sıkıntı yoksa bir veli de kendisinden önceki veliler ve peygamberler gibi Allah'tan hüküm alabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur.
Bunu da size tekrar hatırlayayım. Bu şeyde hatırlatayım. En'am suresinde Allah-u Teala 83. ayetten itibaren 18 tane nebinin adını sayıyor. Onların babaları, evlatları ve kardeşleri diyor. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebiler. Çünkü babaları derken Nuh Aleyhisselam en üstteki Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Evlatları derken en son İsa Aleyhisselam şey yapılmış, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından Muhammed Aleyhisselam'a kadar geliyor. Kardeşleri derken hiç tanımadığımız, adını duymadığımız binlerce belki Allah'ın nebisi bilmiyoruz. Bütün onları saydıktan sonra diyor ki ulaikellezine hedallah, onlar Allah, zaten Ülâikellezîne âteynâhumul kitâbe vel hukme vel nubuvve diyor. Onlar kendilerine kitap verdiklerimizdir diyor. Yani bütün nebilere Allah kitap vermiş mi bu ayetleri? Vel hukme dediği de hikmet. Hikmet verdiklerimizdir. Vermiş mi? Bugün İslam aleminin hikmetten hiç haberi yoktur. Yani Türkiye'yi bırakalım. İslam aleminin haberi yoktur. Ondan sonra da diyor ki 90. ayette, şimdi burada buna delil aldıkları ayette, Ulaikellezîne hedallah, işte bunlar Allah'ın kendilerine birer rehber verdiği kişilerdir. Yani kitap verdiği kişilerdir. Febihudâhu muktedî, sen de onların rehberlerine uy diyor. Yani Mekke'de, yani bu ayette Muhammed Aleyhisselam'a onların kitabına uy emri verdiği için Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Kudüs'e dönerek namaz kılmıştır. Yani bunların hepsi unutuldu. Şey, hiç yani bu şeyin değil, Diyanet'in değil. Yani İslam alimi diye geçinenlerin hiçbirisinin bunlardan haberi yoktur ki. Çünkü herkesin bilgisi ezber.
Hocam daha korkunç bir evet. Taşımış. Az önce dediniz tamam. Ki Resulullah'ın halifesi var mıydı? Yoktu. Neden yoktu sorusuna bakın ne cevap veriyor. Hazreti Peygamber ümmeti içinde doğrudan Allah'tan hilafet alan bir kimsenin bulunduğunu bildiği için yerine hiç kimseye halife tayin etmemiştir.
Kimmiş abi?
Tabii ki İbn-i Arabi hocam kim olacak yani ve peşinden gidenler. Yani burada üzücü olan şu, Resul kendisinden sonra bu yani bildiği için çünkü yani nereden tutacaksınız, nasıl eleştireceksiniz? O yüzden halife tayin etmemiş.
Allah-u Teala bilmiyor. Lekum dinekum diyor. Maide suresinin 3. ayetinde.
Bize İslam dinini anlatıyor. Resulullah'tan sonra vahiy alanlar varmış ve bu da İslam diniymiş. Neyse yani bunları saymakla bitmiyor. Devam edelim. Sadece o da değil.
Başta ne diyor Allah? Size indirilene kitaba uyun dedi. Başkası duymayın.
Böyle oluyor.
Bak bunlar da başkaları değil mi? Evet.
Devam edelim. Türkiye'nin en kalabalık cemaatlerinden bir tanesi İsmail Ağa Cemaati. Mahmud Efendi'den duyulan hikmetli sözler. Bakınız burada ne ifade kullanılıyor? Ruhu Furkan tefsirinin misli yok. Bunu okuyan diğer tefsirleri okuması gerekmez. Ruhu Furkan tefsirimizi yazmayı Resulullah emretti. Ruhu Furkan tefsirinde yazılanlardan her biri önce Resulullah Aleyhisselam arz ediliyor, sonra yazılıyor. Birisi böyle gördüğü zuhuratta. Kim bu birisi? Allah bilir öyle birisi de yoktur. Tabii öyle olur. Bunu yazmayı
ne demek biliyor musunuz? Yani her şey böyle rüyada değil. Açıkta.
Evet. Zaten hocam şöyle bir şey var. Ben önceden sadece müritlerin böyle söylediğini düşünüyordum ama bir tanesi çok hararetli bir şekilde Resulullah'a götürüyor diyor. Resulullah bakıyor. Burayı yayınlayın, burayı yayınlamayın. Ya Resulullah sizin tarikatınızın yazı işleri müdürü mü? Nereden çıkardınız bunu Allah aşkına? Böyle saçmalık olur mu? Efendim bunu bize yazmayı Resulullah emretti diyerek Resulullah Aleyhisselam'a da iftira atmayı ihmal etmiyorlar. Peki Resulullah neyi emretmiş?
O şeyi de anlatayım.
Buyurun hocam.
Kitap Ruhul Furkan ilk çıkmaya başladığı zaman bana getirmişlerdi. Ya öyle yanlışlarla dolu ki. Sonra bana her hafta onların bir hocası vardı. Her hafta gelir, perşembe günleri kendi tarikatlarına sorulan sorulardan cevap veremediklerini bana sorardı. Her perşembe. Ondan sonra cevabını verirdim, giderdi. Bir geldiği zaman da dedim ki ya bu ne bir tefsir çıkarmışsınız, bu ne böyle? Bir takım şeylerini anlattım. Ya işte hocam yanlışlarını gösteriyor. Her tarafı yanlış dedim. Ne hangi yanlışını göstereceğim? Neyse ben birkaç sayfalık yazdım. Sonra gittik, görüştük. O görüşmede Mahmud Efendi orada. Cübbeli daha gençti o zaman. 93 senesiydi galiba. Cübbeli oradaydı. Ahmet Vanlıoğlu oradaydı. Abdullah Hüsnü Osmanoğlu oradaydı. Ondan sonra öldürülen
Ali Bayram
oradaydı. Bir tane daha öldürülmüş. O da orada Hızır Hoca dedikleri. En tepe adamları yani. En tepe adamları. Onların hepsinin yanında dedim ki bu tefsiri yakın. Burada çok büyük iftiralar var. Tam bir şirk kitabı. Hepsinin yanında Mahmud Efendi orada. Tamamı yani o en üst kadro orada. Ve İsmail Ağa Camisi'ndeki odasında. Bu tefsiri yakın dedim. Yakmakla olmaz. Yaktığınızı da ilan edin. Kimin yanında varsa onlar da yaksın. Çünkü düzelecek gibi değil. Ondan sonra da tevbe edin. Belki Allah sizin tevbenizi kabul eder dedi. Yani bunu Allah nasip etti, bizzat en üst kadroya ki yazarlar. Mehmet Talu da vardı o da. Bana o fetva soran hocanın adı şimdi aklıma gelmedi. Neyse, evet.
Şimdi hocam, o da oradaydı. Buraya bir üniversite öğrencisi arkadaş geldi. Sana buradan bir yer okuyacağım. Neleri çağrıştırıyor dedim. Buyur oku dedim. Ey oğul, veliler Hakk'ın çocuklarıdır. Hazır bulunan ve bulunmayanlardan haberlidirler. Eksiklerinden dolayı gıybet etmeyi düşünme. Çünkü Allah onların canı için intikam alır. Allah dedi. Bu veliler gariplik içinde makam ve yücelikten ayrı çocuklarımdır. Dedik bana herhalde dedi bu Hristiyan itikadını anlatıyordu. Çünkü Allah'ın oğlu inancı onlara ait dedi. Yanılıyorsun dedim. Bu mesnevi. Mesnevidir dedi. Mesnevi çıkınca bir bana baktı, bir kitaba baktı. Ya üniversitede ben bunu okudum diyordum bilmem. Şoka girdi resmen. Travmaya girdi. Ama Mesnevi'de problem şu. Yani doğru bir tarafını bulana aşk olsun da şöyle diyor. Giriş kısmında ve ön sözünde Celaleddin Rumi'nin kendisinin yazmış olduğu ön sözde Kur'an-ı Kerim'in bütün vasıflarını veriyor. İşte ne bileyim işte temiz kişiler ona dokunabilir. Geliyor. Alemlerin Rabbinden indirilmedir diyor.
Bak alemlerin Rabbinden indirilme. Ne olur o? Allah'ın kitabı olur. Ama öyle o kadarla yetinmez. O ne ki? O hafif. O bir şey. Evet.
Bu kitap Allah'ın kitabıysa o zaman bu kitabın sahibi kim? Allah oğlum. Bu kitap Celaleddin Rumi'ye ait. Kendini kimin yerine koymuş oluyor? Allah yerine koymuş oluyor. Bana bu kitabın sahibi yazarı o. Allah derken kendini kasteder o. Söyler saklamaz zaten. Veliler Allah'ın çocuklarıdır diyor. Tabii ki kendisi bir numaralı veli olduğuna göre. Düşünün yani. Burada da sınırlıyım.
Allah'ın ayetlerinin.
Hepsini söylüyor hocam.
Bak Allah'ın ayetlerinin ayetleri en tepe. Yani Kur'an'ın da kaynağı
diyor hocam. Allah'ın fıkhının fıkhıdır diyor. Şimdi hocam burada da sınırlı değil. Sadece Sünnilere yüklenmeyelim. Usulü Kafi, Şia içerisinde bayağı bir ağırlığı olan bir kitaptır. Ancak tabii bütün Şiileri bu şekilde itham etmek doğru olmaz. Yani okuyacağım yer biraz rahatsız edici olacak. O yüzden baştan söyleyelim. Üzerlerine alınmasınlar. Yani bu saçmalıkları savunmayanlar üzerlerine alınmalarına gerek yok. Şimdi hocam burada imamların özellikleri başlığını açmış. Başlık şu. Pek çok rivayet var da şurada. Melekler imamların evlerine gelir, sergilerine ayak basar ve onlara haber getirirler babı. Neymiş? Ali bin Ebu Hamza şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hasan aleyhisselamı şöyle dediğini duydum. Allah'ın herhangi bir emri için yeryüzüne...
Kim? Muhammed Ali radıyallahu anh. Evet.
Ne demiş Hazreti Ali? Allah'ın herhangi bir emri için yeryüzüne gönderdiği hiçbir melek yoktur ki İlk bu emri gelip imama açmasın. Allah Tebarek ve Teala katında melekler bu iş için bu işin sahibine imama gidip gelirler. Hani Allah-u Teala bir elçi gönderdiği zaman önce kime geliyor? Muhammed Aleyhisselam'a değil. Önce kime? İmama geliyor. Ya da ne dediğinin bir önemi yok. Sen imamları melekleri yollayınca onlar da doğal olarak Allah'ın elçisi yaptın. Allah'ın bilgilerinden onlar da haberdar yaptı. Biz gulat değiliz. Biz aşırı değiliz. Efendim bunu kabul etmeyin. Sözle bunu gösteriyor ve bu kitabın içerisinde böyle o kadar çok ifade var ki yani saymakla bitmez. Daha rahatsız edici yerler vardı. Onları okumuyorum. Buyurun siz okuyun.
İmam Gazali ne diyor şeyinde? Okudun mu sen?
Şimdi hocam onları İmam Gazali İmam Rabbani. İmam Rabbani diyor ki Resulullah bana diyor beratname yazdı ve şöyle dedi. Senden başka hiç kimse de bunu yapmadı. Bu vardır yani. Bu kıyağı bir tek sana yaptım der gibi. Öyle söylüyor. Ondan sonra Celaleddin Rumi buyurun bana Allah'tan geldi.
Şunu söylüyor. İhya-i Rumi dininde Nebi ile Veli farkını anlatıyor. Diyor ki Veli'nin kalbi diyor ayna gibidir. Şeyi Levh-i Mahfuz'da olan bütün bilgileri Bluetooth'la alıyor yani anında böyle. Daha yeni icat edildi zannediyoruz. O zaman varmış demek ki.
Hallacı Mansur olsun, Beyazıt Bestami olsun bunların şeyleri var. Aracısız ilim teorileri var. Nebilerden üstün görüyorlar kendilerini. Çünkü onlar melek vasıtasıyla aldı. Halbuki biz doğrudan Allah'tan aldık. Biz ilmin sahibinden aldık diye inanıyorlar.
İyi işte öyle diyor ki bak veli diyor levh-i mahfuzdaki bütün bilgiler alır. Çünkü onun aynaymış ya oradaki hemen yan. Ama Nebi ne yapar? Melek ne getirirse onu olur. Zavallı ne yapsın yani?
Peki hocam, yazdırılmaktan bahsedilir de Sayut Nursi'den bahsedilmeden olur mu? Böyle bir şey olabilir mi yani? Türkiye'deki yazdırıldı, çizdirildiler baş mimarı tabii ki Said Nursi'dir. Burada okuyamayacağımız kadar, sayamayacağımız kadar Tale-i Nur kül halinde noksansız ve eksiksizdir. Allah'ın en sağlam kopmaz ipidir. Urvetül Vuska'dır. Bu devirde şöyledir. İşte Türkçe'ye gelmiştir. Bana yazdırıldı, bana izin verildi, beyana izin verilmedi. Efendim ihtar olundum. Beşer ihtiyarı dokunmamıştır. Söylüyor. Onları söylüyor. Bunun haline bir şey daha söylüyor. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz Sikke-i Tasdik-i Gaybi 18. lema. Diyorum size. Hazreti Ali ile ilgili kerameti Aleviye mi ne bu? Hazreti Ali'nin kerameti diye bir şey anlatıyor. Bakınız ne diyor. Hazreti Ali diyor. Ben Cebrail'in şahsını yalnız Alâ-i-Müstemâ suretinde gördüm. Gökkuşağı suretinde Cebrail'i görüyormuş. Sesini işittim, sayfayı aldım. İsimleri içinde buldum. İsmi Azam'ı içinde buldum. Diyerek bu ismi Azam'dan bahisle bazı tahdisatı zikrettikten sonra tahdis-i nime suretinde şöyle söylüyor. Evveli dünyadan kıyamete kadar ulûm-i esrar-ı muhime, yani bütün, kıyamet kopana kadar bütün ilimli gizli sırlar, bütün mühim ilimler bize meşhut derecesinde, yani gözle görülür, elle tutulur bir şekilde inkişaf etmiş, netleşmiş, keşfetmişiz. Kim ne sorarsa sorsun sözümüze şüphe eden zelil olurlar diyor. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Nebiyina ve aleyhissalatü vesselam huzurunda meydana gelmiş. Yani Resulullah'ın huzurunda Celle Aleyhisselam geliyor. Ona değil, Hazreti Ali'ye bir takım sayfalar veriyor. O kadar bilgiye sahip oluyor ki Hazreti Ali. Resulullah ben sonumun ne olacağını bilmiyorum diyor. Ama Hazreti Ali kıyamet kopana kadar ne var ne hepsini biliyor. Hatta bir soru sorma cesaretinde bile bulunamazsın. Rezil olur gidersin. Bu kadar kesin. Emin olun Gulat-ı Şia'nın böyle bir iddiası yoktur. Gulat-ı Şia diyor ki Hazreti Ali ile Muhammed'i Cebrail karıştırdı. Gerçi 10 yaşında bir çocukla 40 yaşında bir insanı nasıl karıştırdı o ayrı bir muamma. Onlar bir şekilde diyorlar ki bir hata oldu, bir şey oldu. Bu diyor ki hayır, yazılı olarak verdi. Şimdi burada şöyle bir savunma yapıyorlar. İlham geldi. Arkadaşlar ilham yazılı gelmez. Resulullah'ın önünde gelip de öbürüne verilmez. Böyle bir saçmalık yoktur. Allah'ın hiçbir elçisi yazılı vahiy almadığı halde siz kalkar da Hazreti Ali'ye yazılı ilham geldi derseniz gülünç duruma düşersiniz. Bu küfürden tövbe etmeleri gerekir. Bu küfürdür. Bir tane Nurcu bana dedi ki bize de Resulullah'ın nübüvvetini inkar etmiyoruz ki. Zaten inkar etsen kimseyi inandıramazsın. Bu pembe rüya biter dedim. Sen Ali'yi niye peygamber yaptın onu söyle. Nereden çıkardın? Ama daha feci bir şey size haber vereceğim. Şimdi siz de bakabilirsiniz. 11. şua, 3. mesele. Bakın Said Nursi gaybı bilmeye nasıl bir delil diyor. Allah'tan bilgi almaya nasıl bir ispat yöntemi bulmuş kendini. Gençlik rehberinde de var bu anlattıklarım. Oradan bakabilirsiniz. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşıdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusuna gülerek raks ediyorlardı. Buraya kadar bir sorun yok. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Gene başladık, görüldü, yazıldı, çizildi, sinema çıktı, bilmem ne oldu. Ve gördüm ki o 50-60 kızdan ve talebeden 40-50'si kabirde toprak oluyor, azap çekiyorlar. 50 sene sonrasının gaybını görüyor. Allah'ın elçisi diyor ki ben kendi sorumun ne olacağını bilmiyorum. Bu tespit etmiş 50'si kabirde azap çekiyor.
Ayet zaten ben bilmiyorum dedi. Ahkaf suresinin 9. ayet.
9. ayet evet. Hocam. Ve azap çekiyorlar. Lütfen dikkat edin, neyin? Ve 10 tanesi 70-80 yaşında şirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor. Bu 10 tanesi de yaşlanmış, gençliğinde iffetini kirlettiği için, parantez içerisinde namus yazmışlar, namusun iffetini kirlettiği için sevgi beklediği toplumdan artık nefret görüyor. Sonra şöyle devam ediyor. Kat'i müşahede ettim. Onların acınacak hallerine ağladım. Sen otur da bu haline ağla. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mümin kadınlara zina iftirası atıp da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun diyor. Sen bu kızların 50-60 sene sonra zina yapacaklarını, iffetlerini kirleteceklerini nereden tespit ettin? Bir de bunu keramet diye anlatıyorsun. Kendi geleceğini ispatlayacağım diye el alemin kızına lisede gördüğü, orada oynayan kızları durup dururken iffetini mahvetti. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sana Allah'tan vahiy mi geldi? Vahiy geldi demek zorundasın. 60 sene sonraki olayı sen görmedin. Mecburen onu söyleyeceksin. O kadar emin ki kendisinden diyor. Kat'i halde müşahede ettim. Sonra şöyle diyor. Evet, gördüğüm hakikatti. Yani hocam eğer ruh sağlığı falan bozuk değilse gerçekten bu adamın Allah'ın elinden çekeceği var yani. Yani bilmiyorum yani bunun.
Neyse, o bizi ilgilendirir.
Tıpçılar incelesinler yani.
Bize doğruları anlatmak gereği ilgilendirir.
Evet. Evet hocam şöyle bağlayayım. Yani sonuçta buradaki durumları birisi incelesin. Çünkü gördüğü halüsinasyonlar inanıyor. Bu kesinlikle böyle olacaktır diyor. Bunu değerlendirmek lazım. Her neyse, ayete dönelim, kopmayalım. Bunların sonu gelmez zaten. Allah-u Teala'nın emri indirdiği kitaba tabi olmaktır. Falan büyük zattır, falan velidir falan derseniz işte böyle gülünç komik duruma düşersiniz. Ya daha bu kitapların içerisinde meleklerin kanatlarından pazupant yapanlar mı dersiniz? Bunlar büyük büyük insanlar. Buna inanıyorlar bunlara. Böyle komik duruma düşersiniz. Allah-u Teala buyuruyor ki yani bunlardan fazla ayet okumamız lazım. Ali İmran suresi 78, Bakara suresi 79, Enam suresinin 93. ayetlerine bakarsanız yazıklar olsun o kimselere Allah'tan geldi yazdırıp yazdırıp da bize Allah'tan geldi diyorlar. Bunlar kitaptandır diyorlar. Halbuki o kitaptan değildir. Bunlar Allah'tandır. Halbuki Allah'tan değildir. Allah-u Teala bunu insanlara en zalim insan diyorlar. Bunlar canlarını teslim ederken melekler tarafından dövüle dövüle canları çıkacak. Tüm buraya kadar okuduklarımız ille de birilerini mahkum etmek için değil. Allah korusun biz bu duruma düşmeyelim diye. Yani sürekli derslerimizde küfür nedir, şirk nedir diye tanım yaparken bunu birilerini mahkum etmek için değil. Bu sapkınlık bizde başka bir şekilde tezahür etmesin diye kendimizi, önce kendi nefsimizi korumak içindir. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum hocam. Söyleyecekleri bundan ibaret.
Peki sağ ol. Şimdi o şeyi İran'a gittiğimiz zaman Hümeyni bana öyle bir methettiler ki ben de Hümeyni'nin kitabından aldım gösterdim. Buna ne diyeceksiniz? Kendi yazdığı kitaptan. Diyor ki şey tabii hepsine göstermedim. Yani şimdi dinleyenler ben görmedim diyebilirler. Çünkü o kadar çok yerde konuştuk ki. Şimdi diyor ki Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki diyor. Oraya ne bir meleki mukarreb, Allah'a yaklaştırılmış melekler, ne de nebi mürsel, Allah'ın Resul yaptığı bir nebi ulaşabilir diyor. Buna ne dersiniz dedim, kıpkırmızı oldu.
Şimdi hocam, bahsettiğiniz kitap Türkçe'ye çevrildi Hüseyin Hatemi tarafından. Ben de o kitaptan, ben o ifadeyi okudum. Aynen öyle.
Hüseyin Hatemi mi çevirdi? Evet, ondan haberim yok. Ben Arapçasından şey yaptım. Gördüm.
Uzun uzun da birkaç sayfa ayırmış. Bu inancı mezhebimiz gereği böyle inanıyoruz diyor. Söylüyor da yani. Saklamıyor. Tabii.
Yani öyle. Ne yapalım? Sonuç olarak şunu söyleyelim. Yani bunların hiçbirisi de kendini müşrik saymaz. Kardeşim senin müşrik sayıp saymaman önemli değil ki. Sen Allah'la kendi arana birisini koyduğun an senin Allah'la irtibatın kesilir. Allah ikinci sıraya geçmiştir. O kadar. Şimdi şeyde Fransız-Alman İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlediği bir toplantıya beni çağırmışlardı. Gel işte din ve hürriyet konusunu anlat diye. Avrupa'da beni çağırdıkları zaman mutlaka en son konuşmacı yaparlar ki önü açık olsun çünkü en az 2-3 saat sürer. Yani çok soru sorarlar. Ondan dolayı en son konuşmacı olarak koyarlar. Şimdi orada özet olarak şimdi Fransızların önde gelen ateistleri var böyle en tepe. Şeylerin Katolikleri var Almanların falan. Fransız Katolik Enstitüsü'nden de gelenler vardı. Orada şey yaptım. Dedim ki bakın Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur bir. Özet. Bunu şey yapın. İblis de dahil. Allah'ı var ve bir kabul etmeyen hiç kimse yoktur. En ateist olanla şey yapın dikkatli konuşun hemen onu tespit şey yapar. İtiraf ettirirsiniz ona. Şimdi buradan birisi dedi ki Fransızlardan şeyde mi dedi? Budistler de mi aynı? Peki dedim kiminle nirvana yapıyorlar? O nirvana bizim tarikatlara fena fillah olarak geçmiştir. Yani Allah'la birleşme falan haşa. Sustular. Peki o zaman problemine bakın dedim. Allah'ı birinci sıraya koyar. Allah'la aranıza hiçbir şey sokmazsanız dünyanın en hür insanı siz olursunuz. Değil mi hürriyet ya? Çünkü ondan başkasına kul olmayacaksınız. Ona zaten kulsunuz. Sizi yaratan o, yaşatan o, yediğinizi, içtiğinizi, bütün imkanlarınızı veren o. Ona istesen de istemezsen de ona zaten kulsun. Ama ondan başkasına kul olmayacağım dediğiniz an hürriyetin doruk noktasına ulaşmış olursunuz. Peki dedim, asıl problem Allah'ı ikinci sıraya koymak. İkinci sıraya koydunuz mu hürriyet diye bir şey kalmaz. Ateistler dedim, bak siz ateistler dedim, ya kendinizi koyarsınız, ya bir fikir adamını koyarsınız, ya bir ilim adamını koyarsınız, onların kölesi olursunuz, kendinizi hür zannedersiniz. Orada şeyin Katolik Fakültesi'nin dekanı vardı, şeyin Tübingen'in. Dedim, bak bunlar da dedim, Allah da kendi aralarına kiliseye koyarlar. Kilisenin kölesi olurlar, zannederler ki biz hürüz. Ama araya hiçbir şeyi sokuşturmayacaksınız. İşte Allah ile asıl mesele o. İnsan insanı kandıranlar Allah ile kandırırlar. İşte gel bizim efendiye, seni cennete götürsün. Oh ne güzel. Peki onu kim götürecek? Muhammed Efendi'nin huzurunda kendisi o şey yapmıştı. Benim de mesai arkadaşım olan Ahmet Vanlıoğlu, yani İstanbul Müftü Yardımcılığında mesai arkadaşımdı. Şeyinde o zaman kayınbiraderiydi. Ablası öldü. Mahmud Efendi'nin. Dedi ki biz bu efendiye niye böyle yapıyoruz? Yarın Allah'ın uzun eteğine sarılırız. Belki bizi kurtarır dedi. Peki bunu kim kurtaracak dedi. Bunu kim kurtaracak? Sesleri yok. İşte bütün mesele bu. En başta söylediğim gibi dikkat edin. Bütün saptıranlar dini kullanarak saptırır. Ben şimdi size bir daha ayet okuyacağım. Hani bu şöyle bir ilk okuduğumuz ayette şöyle dedi Cenab-ı Hak. Yani Araf suresinin ikinci ayetinde Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike harac. Bu bir sana indirilmiş bir kitaptır. Senin göğsünde bir sıkıntı olmasın. Minhu bu kitaptan dolayı. Peki Nebimiz bu kitaptan dolayı hiçbir sıkıntıya girdi mi acaba? Biliyor musun? Söyleyin bakalım.
Ya biz girmiyor muyuz? Her gün bugün
yok yok Nebimiz girdi mi? Biz değil.
İnsanlara nasıl anlatacak?
Biz değil. Biz girdik mi demiyorum. Kur'an'dan dolayı Muhammed Aleyhisselam sıkıntıya girdi mi? Söyleyin bakalım. Hud suresi ihtiyatatta sıkıntı. İhtiyatatma başka, sıkıntıya girmek başka. Bu millet nedir? Zeyd olayında giriyor sıkıntıya. Bak şimdi. Zeyd ve Zeynep olayı var. Tabi orada bir sürü dedikodular, bir sürü iftiralar vardır Resulullah. Şimdi biliyorsunuz Ahzab suresinin 21. ayetinde Allahü Teala diyor ki sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim esas Kur'an-ı Kerim'dir ama Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın Resulü'dür. Hem onda bize örnek olur hem de Kur'an'da geçen bir sürü örnek bizim için çok güzel örnektir. Yani Allahü Teala o nebileri boşuna anlatmıyor orada. Oradan hep örnek almamız lazım. Ama şimdi kendi hayattayken Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Her konuda Muhammed Aleyhisselam Müslümanlara örnek olur. Şimdi Nisa suresinin 23. ayetinde Allahü Teala evlenilmesi haram olan kadınları sayarken diyor ki ve halailu ebnaikumullezine min aslabikum. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri. Şimdi mesela benim iki tane gelinim var. Onlar ikisi benim kızlarım gibi artık. Gibi değil, kızım. Benim kızım yani. Yani kızımla ilgili hüküm neyse Kur'an-ı Kerim bu Nisa suresinin 23. ayetinde. Gelinim de öyle. Oğlumun eşi. Ama diyor ki min aslabikum kendi soyunuzdan. Benim oğullarım benim kendi soyumdan, kendi çocuklarım. Peki kendi soyumdan olmayıp da oğlum dediğim kişi ne olur? Evlatlık olur. O zaman evlatlığın karısıyla evlenmek harama giriyor mu? Girmiyor. Peki şimdi Zeyd geliyor diyor ki ben Zeynep'i boşayacağım. Siz Resulullah'ın yerinde olsanız ne hissedersiniz? Eyvah! Bu bunu boşarsa Allah beni Zeynep'le evlendirir. Millete örnek göstermek için. Çünkü her konuda örnek beni yapacak ya. Bu toplumda evlatlığın karısıyla evlenmeye karşı müthiş bir toplu şey var, tepki var. Allah da beni evlendirecek, evlendirir bununla. Ben ne yapacağım? Zeyd gelip de boşamak istiyorum dediği zaman ne diyor? Bak diyor ki Ahzab suresinin 37. ayeti ve iz tekulü lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyh. Allah'ın kendisine nimet verdiği ve sen de nimet verdiğin kişiye şöyle diyordun. Yani Zeyd'e. Emsik aleyk ucek ve tekillah. Eşini tut. Boşama. Allah'tan kork diyor. Abi hiç kimseye böyle bir şey dememiştir Muhammed Aleyhisselam. Ama şimdi korkuyor. Bu boşarsa Allah beni evlendirir. Şimdi korkuyor diyor. Nereden? Diyor ki bak burada dikkat edin. Betuhfi fi nefsike mallahu mubtihi. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi sen içinde gizliyordun. Ne olur içinde gizlediği? Bu boşarsa Allah beni bu kızla evlendirir. Örnek olmam lazım. Ulan şimdi insan ve tahşen nas, insanlardan korkuyorsun. Şimdi bir sıkıntı değil mi? Bak sıkıntıya girmiş mi Resulullah? Girmiş. Vallahu ahakken tahşahu. Allah'tan korkman, Allah ondan korkman konusunda daha hak sahibidir. Yani korkacaksan Allah'tan kork. Niye insanlardan korkuyorsun? Allah seni örnek yapacaksa neden çekiniyorsun ki? Peki ondan sonra Muhammed Aleyhisselam burada ister mi Zeynep'le evlenmeyi? Asla. Ne diyorlar? Yok efendim Allah muhafaza. Yok efendim bir gün gitmiş evine de Zeynep çıplakmış da bir bakmış da yahu bir kadının gözüne bakmak yasak. Sen Allah'ın elçisi kapıdan içeriye kapıyı çalmadan girilir mi? Bir çocuk babasının odasına girme hakkına sahip değil. Şeyde Nur suresinin 59. ayetinde. Büluğa erdi mi izinsiz giremezsin. Annen babanın odasına giremezsin. Yok efendim tutup bir kızın bir kadının evine kapıyı açıp girecek. Allah ne güzel yaratmış ona. Ne ahlaksızlık bu ya. Bu hep şeylerde yazar biliyorsunuz. Tefsirler bu tip pisliklerle dolu. Ya şeyde de yani İranlılara da kendi tefsirlerine gösterdim bunu orada. Bu ne ya dedim. Ondan sonra şimdi فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا Zeyd, Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemedi. Karısını boşadı. Peki, hani Resul'e itaat neydi? Allah'a itaat. Niye itaat etmedi? Niye itaat etmedi burada? Peki yukarıdaki ayette diyor ki Allah hemen bak bir önceki ayette ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Bir mümin kadın ve bir mümin erkeğin hakkı yoktur ki Allah ve Resulü bir konuda karar verdi mi tercih hakkı. Peki burada Resul Muhammed Aleyhisselam mı? Bu olayda Kur'an. O kararı veren onun örnek olacağı kararını veren kim? Kur'an ayeti. Bak tercih hakkın yoktur denen kişi kim burada? Eğer Muhammed Aleyhisselam olsaydı Zeyd'e eşini tut dediği zaman Zeyd'in tercih hakkı olur muydu? Mecburen tutacak şey yapmayacaktı. Ve Allah Zeyd'i ayıplaması lazımdı. Muhammed Aleyhisselam değil. Demek ki Nebi Resul farkı neymiş? Çok çok önemliymiş. Resul Allah'ın kitabından ayet okuduğu zaman Resul'dür. İşte bugün Resul budur. Bu buradaki ayetlerdir. Bak diyor ki Zeyd'in ayıplanması gerekmez mi geleneksel yapıya göre? Ama burada Allah kim ayıplıyor? Muhammed Aleyhisselam ayıplıyor. Ondan sonra diyor ki فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا. Zeyd ne zaman onunla eşini boşadı. İddet bitti, ilişkiyi kes, ilişki bitti. Artık Zeynep evlenebilecek durum geldi. زَوَّجْنَاكَهَا. Seni onunla biz evlendirdik. Muhammed Aleyhisselam kendi mi evlenmiş? Neyle? Allah'ın emriyle. Peki burada istemeyen erkek Muhammed Aleyhisselam, istemeyen kadın kim? O da Zeynep. Bak bir mümin kadın ve bir mümin erkek diyor burada. Allah ve Resulü bir karar verdi mi tercih hakkı yok. Allah bak bunlar ikisi de istemediği için Allah hem evlendirdi.
Resul orada peygamber de Resul
olmuş. Muhammed Aleyhisselam da o Resul'e uymak zorunda. Uyduğu Resul kimmiş? Kur'an-ı Kerim'miş. Muhammed Aleyhisselam bak bu ayetler ne kadar mühim örnek değil mi? Peki ne hale getiriliyor tefsirlerde? İnsanlara deniyor ki bu adama sakın inanmayın. O kadar karısı var. Allah gözünü doyursun. Bir de tutmuş adamın evine girmiş. Tövbe haşa, tövbe estağfurullah. Ondan sonra peki niye evlendirmiş Allah? Ne dedik az önce? Niye evlendirmişti? Evlatlıklarla evlenme örnek olsun diye. Bak diyor, bu da diyor. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا. Müminler, müminlerin evlatlıkları eşlerini boşadığı zaman müminlerin onlarla evlenmesinde bir sıkıntı olmasın diye. Örnek yaptı. Muhammed Aleyhisselam mı istemiş bu evliliği? Kesinlikle istemiyor değil mi? Zeynep mi istemiş? Asla. Allah evlendirmiş niye? Örnek olsun diye. Ve kâne emrullâhi mef'ûl. Allah'ın emri yerine gelmiştir. Bitti. Allah emretti. Ne Zeynep istiyor ne Resulullah. Ama Allah emretti mi sesinizi keseceksiniz. Baş üstüne diyeceksiniz. Şimdi peki sünnet ne? Bakın sünnetin ne olduğunda Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ben şimdi size soracağım. Buradan okuyacağım. Onun için şeyde not defterini alsın size not versin Fehmi de. Sınıfta kalanların da velisini çağırırım. Bak karışmam ha. Çünkü burada yer dar. Burada kalırsanız bir millet ne yapsın yani. Şimdi diyor ki مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ. Bak nebi dedi, Resul demedi. Bu nebiye hiçbir sıkıntı min haraç, haraç yoktur. Öbür tarafta da dedi şeyde Araf suresinin baş tarafında ve enzelna ileyke kitabe fela yekun fi sadrike haracun dedi. Senin göğsünde bir haraç sıkıntı olmasın. Minhu kitaptan dolayı. Şimdi bu kitabın emrinden dolayı değil midir Resulullah'ın korkması? Bak bir haraç olmuş mu onda? Sıkıntı olmuş. Ama Allahü Teala diyor ki korkma diyor. Sıkıntı çekme diyor. Evet. Mâ kâne alen nebiyyi. Bu nebiye diye de anlaşılabilir. Arap dili açısından elif lamlı olduğu için tüm nebiler de anlaşılır. Hiçbir nebi diye de anlayabiliriz. Allah'ın ona farz kıldığı şeyden dolayı bu nebiye herhangi bir sıkıntı yok. Peki bu neymiş? Allah'ın farz kıldığı şeyden dolayı sıkıntı, herhangi bir nebinin, yani bu nebi Muhammed Aleyhisselam'ın sıkıntı çekmesi söz konusu değil. O şeyden, Zeynep'ten dolayı sen sıkıntı çekmeyeceksin demiş oluyor. Peki bu neymiş? Allah'ın farz kıldığı şeyden dolayı sıkıntı çekmemek neymiş? Sünnetallahi fillezine halev min kabl. Bundan önce gelmiş nebilerin sünneti, nebilerde Allah'ın sünnetidir. Allah'ın koyduğu sünnettir. O zaman sünnet ne demek? Allah'ın yüklediği görevler demektir. Emirler ve yasaklar demektir. Kur'an'a uymak demektir. Peki bizde sünnet o manada mı? Bakın kelimelerin anlamlarıyla nasıl oynanmışlar görüyor musunuz? Allah tanımlıyor mu sünnetin ne olduğunu? Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a emrettiği nedir? Okuduk işte Araf suresinin 2. ayetinde. İttebi'a ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene uy. Peki Zeynep evlenirken neye uymuş oldu Muhammed Aleyhisselam? Allah'ın emrine uydu kitaptaki. Kaç tane ayete uydu değil mi? فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ Ondan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Burada bir sıkıntı duydu. Allah bunu evlendirdi. Şey yok. Peki bu neymiş? Sünnetmiş. Sünnet neymiş? Allah'ın nebilerine farz kıldığı şeylermiş. Farz kıldığı şey ona indirdiği kitabı tebliğ etmesi ve yaşamasıdır. O zaman o kitabın içerisinde bir de hikmet de vardır. Oradan hüküm çıkarmaz. Hikmetle millete bunu öğretmesi de onun görevidir. Yani Kur'an'dan nasıl hüküm çıkar? Yani bir annenin kızına nasıl yemek yapıldığını öğretmesi gibi bir şey. Yani balık verme, balık tutmasını öğrettirirler ya. İşte Muhammed Aleyhisselam da bu kitaplarla yani kendisine Allah'ın farz kıldığı şey, kitabı ve hikmeti öğretmesi, kitabı tebliğ etmesi, işte Allah'ın koyduğu sünnet budur. Bu sünnete uyduğunuz zaman zaten doğru hadisleri çok rahat bir şekilde yakalarsınız. Hiç problem değil. Ve kâne emrullâhi kaderen maktûra. Allah'ın emri ölçüsü, biçisi, yani eni, boyu, her şeyi tamamen belirlidir. Yani tamamen kurallıdır. Kuralsız hiçbir şeyi yoktur. Tamamen ölçülü, biçilidir. Şimdi buradan da gördük bakın. Tekrar şey yapalım, dersimizin sonuna gelmiş olduk. Şeyden tekrar okuyalım. Araf suresi Elif, Lam, Mim, Sad. Bu harfler ne içinmiş? Dikkatleri toplamak içinmiş. Tamam. Kitabun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun min. Bu sana indirilmiş bir kitaptır. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmaz. Yani ey müminler, bu kitapta Allah size ne emrediyorsa ona hemen uyun. Ya tamam ama demeyin. Allah emretti mi uyacaksın, bitti. Tamam aması yok bu iş. Ama dedim mi olmaz. Mesela bugün ben Müslümanım ama faizi işte ama faiz falan. Bir Müslümanın faizle ilgisi olmaz. Bitti. Kapatacaksın. Yani bugün Türkiye Müslümanlar Türkiye'yi tüm dünyaya örnek göstermek zorundadırlar. Ve dünyada herkesin hayran olacağı bir örnek ortaya koymak zorundadırlar ama bak dikkat edin, geleneksel din anlayışıyla değil. Geleneksel dil anlayışı bunu yaşamaz hale getirir. İşte bugün Aydın'a Kafkasya'dan mı sordular?
Azerbaycan'dan
soru soruyor. Şimdi neydi o bir kadın, ne olmuş bir anlat.
Şimdi kadın soruyor, ben kocamdan boşanmak istiyorum.
Bu iftida, kadının boşanma hukuku ile ilgili Allah'ın ayetleri var. O yazıyı gönderdik. Kadın şaşırdı. Yani bununki bir şaşıran ilk soru değil hocam. Kaç tane örneği var bunun ki insanlar şaşırıyor. Ya böyle şey mi var? Biz bu zamana kadar bundan niye habersizdik? Onları habersiz bırakanlar işte o gelenekteki din adamları. Kadının boşanma hakkı yoktur. Erkek istediği anda, istediği zaman talak verir ama kadının boşanma hakkı yoktur. Böyle bir şeyle kadını zorla kocasının itaati altında tutuyor yani.
Ya zaten bakın bugün biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyoruz. Evet, asla kabul edilebilecek olmayan bir sürü maddesi var. Ama İslam diye takdim edilen aile hukuku, bütün mezhepler tarafından sahiplenen evlenme boşanma hükümleri Kur'an-ı Kerim'e %100 terstir. Hiçbir mezhepte kadının boşama hakkını bulamazsanız yoktur. Hı? Yok. Ve şunu Allah'tan korkmadan şunu söylerler. kadını esirden daha kötü noktada olduğunu açıkça söylerler. Çünkü esir fidyesini ödediği zaman hürriyetine kavuşur ama kadın kocasına mehrini verse de koca peki hadi seni boşadım dese şey yaparlar. Bu defa ailesini, Hanefiler değil ama diğerleri ailesinin yetkisine verirler. Yani hiç hürriyet diye bir şey yok. Fakat Kur'an-ı Kerim kadını özel olarak çok ciddi manada korumuştur. Hiçbir koruma diye bir şey kalmamış. Dolayısıyla biz şimdi efendim İslam'ı ortaya koyacağız derken herkesin aklına geleneksel şeriat geliyor. Kardeşim, o iyi bir şey olsaydı bugün İslam alemi bu halde olur muydu? Ama o öyle bir şeydir ki kişinin fıtratına uygundur. Yeryüzünde buna hayranlıkla bakmayacak hiç kimse olmaz. Muhteşem bir şey. Mesela kadın geliyor Resulullah'a diyor ki ben ayrılmak istiyorum. Kocası da çok seviyormuş. Ben sevmiyorum diyor. Tek gerekçesi o. Ya kardeşim iki tarafta şey yapacak ki devam etsin. Şey sonuna kadar devam etmiş bu. Baktı tespitlerimize göre tabi dönemlerin sonuna kadar. Ondan sonra kalkmış. Onun için o kadar biliyorsunuz her derste anlatıyoruz. Bitmez tükenmez yanlışlarla dolu bir şey var. Bitirilmiş, batırılmış bir din var. İşte arkadaşlarımız da anlattılar. Ama bugünün her derste de gene tekrarlıyorum, gene tekrarlayacağım. Bu din Allah'ın dinidir. Hepimiz önümüze bakacağız. Şeyde bu İran'da en yetkili kişilerinin yanında söylediğim bir söz var. Orada bana söylemişlerdi. İşte sen Sünni misin? Allah'a sığınırım dedim. Şiilikten de Sünnilikten de. İkisinden Allah'a sığınırım. İkisi dedim, batılda tam ittifak etmiş, hakta ihtilaf etmişlerdir. Batılda aralarından su sızmaz. Tabi hiçbirisi ses çıkaramadı çünkü bir ikinci bir cümleden korktular. Arkasından bir şey söylerlerse bu adam başka ne diyecek diye. Ondan sonra dedim ki bakın, Allah bu dinin tüm dünyaya hakim olacağına dair ayetler indirmiştir. Sağınıza solunuza bakmayın. Allah rızasına odaklanın. Hep en önde olmaya çalışın. Siz İranlılar olarak bu dine en büyük hizmeti biz yapacağız deyin. Allah'ın emrine odaklanın. Sağa sola bakmayın. Sağa sola bakarsanız birinciliği kaybedersiniz. Şimdi size de aynı şeyi söylüyorum. Efendim işte Süleymaniye Vakfı yapsın. Ne? Kardeşim o yaparsa sevabı o kazanır. Siz susadınız. Ya ben çok suya ihtiyacım var ama abla sadece bir iste de ben bir rahatlasam. Daha ben içtim. Ne geçti? Ne gitti sizin midenize?
Hocam şu elaveyi de yapmadım. Hocam. Şimdi bugün bu ayetleri okurken işte Allah'ın sizden gelen Rabbinizin emrine uyun. Başka veliler edinmeyin. Ayetini okuduğumuz zaman ki açık bu ayet. Fakat buna rağmen Allah'ın bu açık ayetine rağmen insanlar kendilerine veliler edinir. Bu konuda Resulullah'ın canı nasıl sıkıldığı zaman o zaman bizim de öyle canımız sıkıldı. Ama bu soru geldikten sonra bu iftida ile ilgili, kadın boşanması ile ilgili biz ona o cevabı gönderdiğimiz zaman onun öyle bir uyanması ve öyle bir rahatlaması ve ona yol göstermemiz buradaki hizmetin ne kadar önemli olduğunu bana bir daha hatırlattı. Ve gerçekten kadınlar asırlardır ailede kocaları tarafından eziyet görüldüğü takdirde onlarla birge yaşanma zorunda bırakılmışlar bu geleneğin din adamları tarafından. Ve dini o kadar yaşanmaz hale getirmişler ki kadınlar üzerinde o kadar taciz, o kadar yani olumsuz etki bırakmış ki yani bu vakıftaki çalışmamızı bunun ne kadar güzel bir örneği olduğunu sadece bu örnek yeter. Kadınlara yapılan bu iyilik yani bunu ortaya koyup da insanlara takdim etmemiz bunun bir değeri yok hocam. Maddi bir değerle ölçülmez. Bu kadar önemli olduğunu anladım yani.
Ben şimdi buradaki arkadaşlarımıza ve ekranlar başında ya da radyolar başında dinleyen dostlarımıza söylüyorum. Bakın şunu söyleyin. Bu dine en büyük hizmeti ben yapacağım deyin. Ya kardeşim bu fırsat işte. Hepiniz elinize geçen fırsatı kullanın. Ben bu dine bütün dünya şey gibi olmak lazım. Bu Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam gibi. İki kişi kaldılar, devam ettiler. Muhammed Aleyhisselam şeyin arkasında, Bedir şey Uhud'da Mekke ordusunun önünde kaldı, tek başına kaldı. Bütün sahabi dağa doğru kaçıyor ama orada ayeti okuyarak onları tekrar savaş meydanına döndürdü. Onun için bizim, ama benim etrafımda kimse yok, şu yok, bu yok, asla bunlara bakmamamız lazım. Allah'ın rızasına odaklanmamız lazım. Ya şurada ne kadar ömrümüz var? Hiç. İsterse çok olsun, ne fark eder ki? Bir gün ölmeyecek miyiz? Yani hepimiz karar verelim, Allah'ın dinine en büyük hizmeti ben yapacağım diyelim. Ve benden daha çok bu dine kimse uymayacak, bir numaralı bu dinin tabisi ben olacağım diyelim. Ve inşallah bu şeyden ahiretimizle dünyamızda mamur edecek sonuçlar elde edelim.